Ayrım 9.
Söz konusu minik bir organizmadır ve bu organizmayı tek hücrelilik ile çok hücrelilik arasındaki ikili varoluş biçiminden kurtarıp daha ilerideki bir aşamaya geçirecek bir dizi mutasyon, kim bilir hangi nedenlerle gerçekleşmemiştir. Biyologların bu aksaklığa müteşekkir olması gerekir. Bu türlerin bugün hala yaşayan canlı fosilleri, araştırmacıya geçmişin bu arkaik çok hücreli tiplerini bugün rahatlıkla inceleme olanağı vermektedir. Bilim adamlarının bu en sevdikleri örneklerden, daha doğrusu yaratıklardan biri, Pandorina adıyla vaftiz ettikleri mikroskopla görülebilen bir organizmadır. Ancak bu kulağa hoş gelen adın taşıyıcısı, bütün o hücre kalabalığına rağmen gerçek bir çok hücreli organizma değildir. Onu henüz çoğalma yoluyla oluşmuş ama bir birey düzeyine ulaşamamış bir hücre kolonisi olarak değerlendirmek daha yerinde olacaktır. Pandorina, bir ilk hücrenin 4 kez bölünmesiyle oluşmuş 16 hücreli bir organizmadır. Ancak bölünme sırasında bu ana hücrenin yumuşak kabuğu parçalanmayıp bölünme sonrasında ortaya çıkan 16 hücreyi bir arada tutar. Hücreler arasında açık seçik bir hiyerarşik ilişkinin bulunmaması ve belli bir iş bölümünün gerçekleşmemiş olması bu bir aradalığa koloni dememizi de aslında zorlaştırmaktadır. Gerçi her bir yana uzanan kamçılar son derece uyumlu ve senkronize hareket ederek bu mikroskopik organizmanın suda düzenli hareket etmesini sağlar. Ama bu yapı içindeki her bir hücre eşit hakla donanmıştır. Tek tek her hücre bir ötekinin yaptığı her şeyi yapabilir. Dolayısıyla her bir hücrenin var olabilmek için ötekine muhtaç olması durumu burada söz konusu değildir. Pandorina'yı mikroskop altında ayrıştırınca her bir hücre için yeni koloniler kurmak üzere birimin dışına yoluna devam eder. Pandorina da bütün hücrelerinin bölünmesi yoluyla çoğalır. Bu bölünmenin sonunda ana koloniden geride eser kalmamacasına 16 yeni koloni ortaya çıkar. Bu gelişmenin çok hücreliliğe geçiş yolunda bir ilk adım oluşturduğu, yeni oluşumların 8 ya da 32 değil de hep 16 hücreden meydana gelmelerinden bellidir. Bölünme sırasında ortaya çıkan bütün hücreleri bağlayan bir üst hiyerarşik sayıdır bu 16. Bu küçük ayklar kolonisinin çok hücreli bireysel organizmalara geçişte ilk adımlardan birini oluşturduklarını, böyle bir aşamanın ardından gelen öteki adımları aynen Pandorina gibi temsil eden ona akraba organizmaların varlığı göstermektedir. Tıpkı her film şeridi üzerindeki tek tek kareler gibi doğa bir zamanlar tek hücrelilerden çok hücreli birleşmelerin ürünü olan bireylere doğru geçişi bugün hala yaşayan organizmalar aracılığıyla adım adım gözümüzün önüne sermektedir. Filmin devamını Eudorina adı verilen bir hücre kolonisi oluşturur. Eudorina 32 hücreden oluşmaktadır. Kimi türlerinde neredeyse bir beden ekseni fark edilecek duruma gelmiştir. İleriye doğru hareket sırasında vücudun belli bir yanı öne doğru yol alır. Bu yönde, yani önde yer alan hücreler arkadakilere göre biraz küçüktür. Ayrıca bu serbest hareket eden aktör için tipik olan gözenekler öndeki hücrelerde kıç taraftaki hücrelere göre daha iyi gelişmişlerdir. Ama ışığa duyarlılık ile koloninin yönünü tayin etmesi arasında çok küçük bir bağlantı vardır henüz. Burada adı geçen hücrelerin tümünde kloroplast bulunmaktadır. Bu nedenle hepsi de yeşile boyanmışlardır ve onların hareket edebildiklerine bakan işin profesyonel olmayan biri bunların bitkilerin ataları oldukları görüşüne şaşırabilir. Oysa bunlarda da tıpkı bitkiler gibi ışığa göre taktik değiştirme tepkisi bulunmaktadır. Söz konusu tepki bu kolonilerin karanlıktan aydınlığa doğru yüzme eğilimlerinden başka bir şey değildir. Tamamen otomatik olarak yerine getirilen bir tepkidir bu ve genellikle fotosentez yoluyla hayatlarını sürdüren bu canlıların güneş ışığının en yoğun olduğu yere ulaşmalarını sağlar. Böyle bir tepkinin yerine getirilebilmesi için kaçınılmaz olan ışık alıcı mekanizmayı her hücrede bir tane bulunan kırmızımsı pigment lekeleri oluşturur. Bu pigmentler güneşten gelen ışığı emerler. Kloroplastlardan farklı olarak burada emilen ışık, enerjiye dönüştürülmeyip organizmayı sevk ve idare eden komutaların harekete geçirilmesinde kullanılır. Büyük olasılıkla böyle bir koloniyi oluşturan hücrelerin, kampçı çırpma hareketlerini şiddet derecesi değişe değişe ön tarafta yer alan başka değişe yüzme istikametine bakan pigment lekelerinin koloniye düşen ışınların en yoğun olduğu noktayı saptamalarını sağlamaktadır. Böyle bir mekanizma sayesinde koloni hep en aydınlık noktaya ulaşmak için çabalamaktadır. Bu uzun ara açıklamadan da belli olduğu gibi Eudorino'dan en azından bu anlamda bir iş bölümü gerçekleşmekte, öndeki hücreler koloninin aydınlığa doğru hareketinde önemli bir rol oynamaktadır. Ama bundan öteye bir iş bölümünden söz etmek olanaksızdır. Eudorino'da da ana koloniden kopan hücreler ilkece bütün işlevleri bir başlarına yerine getirebilirler. Bu gelişme merdivenin basamaklarından birinde karşımıza çıkan ilk gerçek çok hücreli birey ünlü Volvox'tur. Volvox, sayıları yüzleri hatta kimileyin binleri bulan kamçılı alg hücrelerinden oluşmuş bir birliktir. Bu hücreler ilk kök hücreden bölünme yoluyla türeye türeye gözde iyi kötü yeşil bir nokta halinde görülebilen bir küre oluşturur. Bu alg kürelerinin neredeyse teknik bakımdan kusursuz simetrik düzenleşmişliklerine bakıp karşımızda Pandorina ve Eudorino'dan farklı, ilk kez gerçek bir çok hücreli organizmanın yani bir bireyin durduğuna belki de inanmak istemeyiz. Ama Volvox her bakımdan hakiki bir çok hücreli, yüksek bir gelişmişlik düzeyini temsil eden ilk organizma tipidir. Volvox'un Handis'e ideal sayılabilecek küresel yapısına rağmen vücudunun ancak belli bölgeleri belli yönlerde hareket edebilmektedir. Yüzme sırasında hep aynı kutup öne bakar. Bu kutbu oluşturan hücrelerin göz işlevi gören pigmentleri ötekilerden özellikle de kürenin arkasına gelen hücrelerin göz lekelerinden çok daha belirgindir. Dolayısıyla iyi gelişmişlerdir. Volvox'u oluşturan hücrelerin bütün kamçıları birbirine senkronize olmuş bir ritimle suya çarpıp durur. Bu birlikte hareketi sağlayan, bütün hücreleri birbirine bağlayan ve bölünme sonrasında da kopmayan protein iplikleridir. Bu ipliklerin içinde senkronizasyon için gerekli uyarıların dolaşıp durduğunu varsayabiliriz. Ancak Volvox'un hakiki bir çok hücreli birey olduğunun en tayin edici belirtisi çeşitli hücreler arasındaki belirgin bir biçimde gelişmiş iş bölümüdür. Biyolojik bakımdan temel bir işlev olan çoğalma işlevi yönünden bu iş bölümü özellikle olgunlaşmıştır. Volvox'un organizmasında yer alan hücrelerin tümü değil de belli bir bölümü bölünebilmektedir. Bu da bu gelişme basamağında karşımıza ilk kez çıkan bir durumdur. Bölünebilen hücrelerin sayısı çok azdır ve bunlar kürenin arka yüzeyine yakın bir bölgede yer alır. İşte bu olgu Volvox'un bölünme hücreleri dışında kalan öteki hücrelerinin onun bedeninin hücreleri olarak algılanmasını gerektirmektedir. Ama işte bu olağan gibi görünen iş bölümü, evrimin bu basamağında birleşmiş hücrelerden oluşmuş bir bireysel organizma ile karşılaştığımız bu basamakta gene ilk kez trajedik bir olguyla, ölümlülük olgusuyla burun buruna getirmektedir bizi. Ölüm elbette daha önce de vardı, hayatla birlikte çıkmıştı ortaya. Başka türlü olsaydı, yeryüzünde hayat daha birkaç milyar yıl önce kendi yolunu tıkayıp gezegeni tahammülü olanaksız bir duruma getirdi. Öyle uzağa bakmaya gerek yok. Her 30 dakikada bir bölünen bir bakterinin 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 biçiminde yol alan bir çoğalma dizisine göre 24 saat içinde kuramsal olarak 200 trilyon ardılı dünyayı getireceğini bilmemiz yeter. Allah'tan iş hiçbir zaman buralara kadar varmamıştır. Böyle durdurak tanımayan bir çoğalma için yeterli mekandan yoksundur bakteri ve bildiğimiz gibi bakteriler de ölürler zaten. Ancak bütün öteki tek hücrelerde olduğu gibi bu bildik bir ölümden çok kaza ölümüdür. Tek hücreliler yaşlanmazlar ve bünyesel nedenlerden ölmezler. Biyologların deyişiyle potansiyel olarak ölümsüzdürler. Bölünmeyle çoğaldıklarında ortaya çıkan her iki yarımdan yeni bir evlat hücre doğar, geride ceset bırakmazlar. İşte ilk kez Volvox, evrimin bu basamağında karşımıza bambaşka bir durum çıkartır. Tarihin ilk hakiki çok hücreli bireyi, tarihi ilk cesedi de hediye etmiştir. Volvox çoğalmaya başlayınca arka bölgedeki üreyici hücrelerde bölünmeye başlar. Bunu yaparken boş hücrenin iç yüzeyinden ayrılarak içeriye düşerler ve burada yeni Volvox küreleri oluştururlar. Ana küre patlayıp ölünce de yeni kuşak özgürlüğüne kavuşur. Anlayacağımız burada ölümsüz olanlar sadece üremeye yarayan çoğalma hücreleridir. Öteki hücreler belli bir ömrü olan bedeni oluşturup onunla birlikte yok olup gider. Çok hücreliler aleminde işler hala böyle yürümektedir. Ve tabii biz insanlarda da. Vücudumuzu oluşturan sayısız hücreden sadece üremeye hizmet eden hücreler en azından potansiyel olarak ölümsüzdür. Ama pratikte bu hücrelerden de sadece bir başka, karşı cinsin üreme hücresiyle birleşebilme şansına sahip olan, dolayısıyla da kendi çevresinde yeni bir vücut inşa eden bir ya da birkaç hücre bu olanağı gerçekleştirebilmektedir. Bütün bu söylediklerimize bakarak, çok hücreli bir organizma bireyinin, dolayısıyla da biz insanların bedenlerinin cinsellik hücrelerini paketleyen bir ambalajdan öteye bir şey olmadığını ileri sürmek mümkündür. Asıl yararlı yükü sarıp sarmalayan geçici bir ambalaj. Koruyup kuşaktan kuşağa taşımak zorunda bulunduğu potansiyel olarak ölümsüz çoğalma hücresini içeren bir kabuk. İnsanın aklına vücudumuzun bu çoğalma üreme hücresine koruma sağlamak, ona birleşip çoğalacak kadar zaman ve olanak tanımakla yükümlü eski model bir taşıt olup olmadığı sorusu da takılabilir. İnsan bu düşünceyle biraz daha oynayacak olsa ortaya ilginç kurgular çıkabilir. Söz gelimi vücudumuzun son tahlilde biricik amaç ve görevinin doğal çevresi içinde kendini biyolojik bir varlık olarak dayatıp benimsetme başarısının derecesiyle bağlantılı olduğunu, dolayısıyla üreme hücresinin, daha doğrusu bu hücre içindeki gen taşıyıcısı DNA'nın varlığımızın bu başarı derecesine bakıp, o zamana kadar birike gelmiş mutasyonların amacına ulaşıp ulaşmadıklarına karar vereceği fantezisini geliştirebilir. Bu durumda DNA biyolojik varlığın değil, tersine biyolojik varlık DNA'nın hizmetinde olacaktır. Ama eğer durum böyleyse, o zaman biyolojik erek kavramının ne anlamı kalacaktır ki? Yani amaca ulaşmışlığın ölçüsü, biyolojik varlığın doğal çevresinde kendini kabul ettirmeye çalışan organizmanın bu yoldaki başarısının büyüklüğüyle doğru orantılı olarak mı belirlenecektir? Mikrokozmos, makrokozmosa mı, yani DNA mı organizmaya hizmet edecektir, organizma mı DNA'ya? Yeri gelmişken şu ana kadar yayımlanmamış bir çalışmaya değinerek bu türden spekülatif akıl yürütmelerin ilginçliğine bir örnek sunabiliriz. Manfred Menzel'in Geleceğin Çehresi diye çevirebileceğimiz bir kitap taslağında DNA molekülü bütün bir evrimin birinci dereceden önemli asıl amaç ve hedefi olarak değerlendirilmekte. Bu görüşten son tahlilde Handise yepyeni bir dünya görüşü türetilmektedir. Kimi ayrıntıları bayağı verimli işlenmiş, yer yer eğlenceli bu taslakta yazara göre bütün o evrimin amacı insan ile birlikte teknolojik bir uygarlığı bu dünyada var etmektir. Ama bütün bunlar doğanın belli bir amaca doğru attığı devasa bir dolambaç adımdan başka bir şey de değildir. Çünkü doğa DNA'ya bu dünyayı terk edip galaksilere ulaşma olanağının yolunu açmak istemektedir. Uygarlık en sonunda uzay yolculuğu tekniğini iyice geliştirdiğinde, yani insan farkında olmadan kendi iradesi dışında tüm amacı bu dünyayı terk etmek olan DNA'nın bu yüce amacına hizmet edecek gelişme noktasına ulaştığında artık varoluşunun amacı da yerine getirilmiş olacaktır. Demek ki insanın yeryüzünde ortaya çıkış ve gelişiminin amacı, üreme hücrelerinin çekirdeğindeki DNA'yı koruyup onun galaksiler arası dağılımını sağlamaktır. Uzay yolculuğu gibi iyi bakıldığında biraz da akıl dışı bir girişim izlenimini veren bir serüvenin, uzay teknolojisini geliştirme eğilimleri bu yönden bakıldığında yazara göre gene insanın nedenini bilmediği dürtüsel bir itkiden, DNA'nın önünü açmaya çalışan bir üst belirleyiciden kaynaklanmaktadır. Bütün bunların o hayret verici buluşlara ve iç mantığındaki tutarlılığa rağmen insanı çılgınca gelmesinin nedeni, burada da başka birçok örnekte olduğu gibi tek bir gelişme basamağının ötekilerden yalıtılarak ele alınmasında kendini belli eden tek yanlı inceleme tarzının sırıtmasıdır. Nikolay Hartmann bu yöntemi bir fenomenin tümünü onun parçalarından birinin kurallarını ve kategorilerini mutlaklaştırarak açıklamak isteme anlamında katmanlara saygısızlık olarak tanımlardı. Yeniden asıl konumuza dönecek olursak, çok hücreliliğin beraberinde getirdiği yararların biyolojik alanda sınırlı bir ömrü de gündeme taşıdığını görüyoruz. Sadece bu gerçek bile çok hücreliliğe geçişte ortaya çıkan söz konusu avantajların ölümü göze aldıracak kadar büyük olması gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda çok hücreli bir canlının sağlayabileceği akla gelebilecek ilk avantajın vücut büyüklüğünü tek hücreliye kıyasla olabildiğince artırabilmesidir. Küçük bir böceğin bir su yüzeyinde zıp zıp hoplayışını görmüş olmak, yüzeyi çalkantılı ortamlarla dolu bu dünyada salt bedensel büyüklüğün bile kimi durumlarda yeterli bir avantaj olduğunu anımsamamıza yetecektir. Doğada büyükler küçükleri yutar. deyişinin istisnasız geçerli olmadığını kabul etsek bile genelde büyüklerin küçükler tarafından yutulma olasılığının istisnai durumlar dışında düşük olduğunu da kabul edebiliriz. Ancak evrimin tek hücreliden çok hücreliye geçişinde ortaya çıkan, büyüklükten çok daha önemli ve sonuçları bakımından zengin bir olanak, böyle bir organizmanın hücreler arasındaki iş bölümünde kendini göstermektedir. Wovox da bu iş bölümü ilkesinin ilk işaretlerini bulmuştuk. Wovox'un ardından gelen gelişme aşamalarında bu iş bölümünün bütün olanaklarının sonuna kadar nasıl kullanıldığını, bizzat bizim bedenimizi de oluşturan kimi hücre tipleri apaçık göstermektedir. Tek bir döllenmiş yumurta hücresinin bölünmesinin nasıl olup da birbirinden her yönüyle öylesine farklılaşmış sayısız hücrenin doğuşuna yol açtığı, bilim adamlarının akıl erdiremediği olayların başına gelmektedir. Bugün olup biteni az çok yorumlayabilecek kuramsal çatılar kurulmuş olsa da olay bütünüyle yanıtı olmayan bir sorular yumağı oluşturmaktadır. İster böbrek hücresi, ister bez hücresi, isterse de deri ya da sinir hücresi olsun, organizmamızın her bir hücresinde hemen hemen kusursuz yürüyen bir çekirdek bölünmesi sonucunda dönelmiş yumurta hücresindeki bütün DNA moleküllerinin, genlerin eksiksiz bir kopyasının ortaya çıkmasıyla ilginç bir durum doğmaktadır. Adım adım gelişen bölünmeyle birlikte hücrelere dağılan bu kopyalar, öteki adlarıyla DNA molekülleri, bölünen hücrenin her iki yarısına eşit olarak taksim edilip bir misli çoğalır. Bu ne demektir? Bölünmeyle ortaya çıkan her bir vücut hücremizin o hücrelerin organizmadaki işlevlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duyduklarından daha fazla enformasyonla donanmış olmaları demektir. Her bir hücre bütün bedenimizin eksiksiz, kısaltmasız bir inşa planını içermektedir. Sırf bu nedenle molekül biyologları arasında yer alan kemik kahin biyologlar, tek bir vücut hücresinden bütün bir insanı yeni baştan dünyaya getirmenin mümkün olabileceğini, hayal gücünü biraz zorlayarak da olsa ileri sürmektedir. Bu sonradan da olsa her birimizin tıpatıp bir yumurta ikizinin bu yoldan yaratılabileceği anlamına gelmektedir. Bu fantastik düşünceler söz gelimi deri hücremizi herhangi bir kaza ya da beklenmedik bir durum sonucunda aniden ölmemiz halinde hiç değilse bir benzerimizin dünyaya getirilmesini arzu ederek derin soğutucuda konserve edip etmeyeceğimiz spekülasyonlarına yol açmıştır. Kuşkusuz bu türden düşünceler bugün için spekülasyon olmaktan öteye geçememektedir. Ama gene de kimi bilim adamlarının bu bulguları geleceğe dönük olanaklar olarak değerlendirme çabalarına rastlayabiliyoruz. Örneğin ABD'li biyolog Haysun'un kimi soyu tükenmeye yüz tutmuş hayvanların deri hücrelerini dondurarak gelecekteki meslektaşlarına bir tür deep freeze hayvanat bahçesi kurma olanağı hazırlamak istediği haberleri basında yer almıştı. İnsanın bu yoldan tıpatıp bir ikizinin ortaya çıkmasını arzu edip etmeyeceği ayrı bir soru. Ama bu yoldaki düşünceler ve girişimler uzun bir süre için ütopik olma özelliğinden kurtulamayacağı benzer. Bunun nedeni sadece insan bedeni dışında bir insan embriyosunu büyütmenin şimdilik olanaksız olması değildir. Asıl güçlük daha önce de sözünü ettiğimiz farklılaşma süreçlerini düzenleyecek mekanizmaların bilinmeyişinden doğacak sorunlardan kaynaklanacaktır. Büyük bir karaciğer hücresi olmak zorundaki bir hücreyi ele alalım. Bu hücre embriyoda bir ara, henüz işlevlere göre uzmanlaşmamış hücrenin bölünmesiyle ortaya çıkar. Bu hücre kendisinin de bir parçasını oluşturduğu organizmanın inşa planını bir bütün olarak içermektedir. Ancak bu total planın sonsuz ayrıntıları arasında sadece bir karaciğerin inşası ile ilintili olanları ona ilgilendirmektedir. Bu hücre sadece bir karaciğer hücresinin görünümü ve işlevleriyle ilişkili talimatları göz önüne almakla yükümlüdür. Başka deyişle hücre bölünmenin ardından gelişirken bütünü kapsayan projenin sadece küçücük bir bölümünü okuyup göz önünde tutmakla yetinecektir. Planın içerdiği bütün öteki inşa talimatlarını bir ölçüde ihmal etmek zorundadır bu hücre. Pratikte gerçekten de organizmanın inşa işi az çok böyle yürümektedir. Biyologlar en azından bu kadarını bulup ortaya çıkartmışlardır. Bir araya gelip inşa planını oluşturan çok sayıdaki DNA molekülü, çekirdek içinde gen olarak öbekleşip kromozomları oluşturur ve kimi durumlarda mikroskop altında inceleyerek bir kromozomun o anda hangi genlerinin aktif durumda olduğunu belirlemek mümkündür. Bu genlerin bulundukları kromozom bölgeleri kabarıp şişlikler oluşturacaktır. Bunlara İngilizceden gelen bir terimle puffs, kabarcıklar, şişkinlikler adı verilmiştir. Dolayısıyla bir hücrenin çok sayıdaki genlerinden büyük bir bölümünün genelde faal olmadıkları da bilinmektedir. Bu genler içindeki enformasyonlar bloke edilmiştir. Büyük olasılıkla biyologların bastırıcı genler anlamında represör gen adı verdikleri başka genlerin marifetidir bu. Üstelik asıl bu faal olmama durumunun normal durum olduğunu gösterir birçok belirti vardır ortada. Herhangi bir gen faaliyete geçecekse, yani onun içerdiği enformasyona ihtiyaç varsa, bastırıcı genlerin bu geni serbest bırakmaları gerekmektedir. Herhalde gene bu iş için uzmanlaşmış genler, aktifleşmesi gereken gen üzerindeki blokajı kaldırmaya yaramaktadır. Bu engellerin, blokajların ne kadar gerekli olduğunu kavramak zor olması gerekir. Organizmanın inşası için salt bir inşa planının, bütünü içeren bir projenin yetersiz olacağı ortadadır.